Ayrım 2. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 17. Kızlık adı Bretauer olan annem, bir başka yerden uluslararası bir ailedendi. Güney İtalya'da, Ancona'da doğmuştu. İtalyanca da Almanca kadar ana diliydi. Uşakların anlamaması gereken bir şey olunca, büyükannemle ya da kız kardeşleriyle İtalyanca konuşmaya başlardı. Rendelenmiş peynirli İtalyan pilavı ve o tarihlerde pek bilinmeyen enginar gibi güney mutfağı özellikleri ilk gençliğimden beri yabancım değildi. Sonraları İtalya'ya gittiğimde kendimi hemen evimde hissederdim. Ama annemin ailesi hiç de İtalyanlaşmış değildi. Tersine uluslararası anlayışları vardı. Aslında bankacılık yapan Bretauer'lar büyük Yahudi banker aile örneklerine uyarak ama elbette çok daha küçük ölçülerle İsviçre sınırında küçük bir yer olan Hohenems'ten dünyanın her yanına epeyce zaman önce dağılmışlardı. Bir kısmı St. Gallen'e, ötekiler Viyana ve Paris'e, büyük babam İtalya'ya, amcalarımdan biri New York'a gitmiş ve bu uluslararası bağ onlara daha üstün bir terbiye, daha geniş bir görüş, bir de az çok bir aile onuru vermişti. Onların ailesinde artık küçük tüccar ve komisyoncular değil, yalnızca bankacılar, direktörler, profesörler, avukatlar, doktorlar vardı ve hepsi de birçok yabancı dil konuşuyorlardı. Paris'teki halam da masa başında bir dilden ötekine ne kadar rahat ve olağan geçildiğini hatırlarım. Bretauer'lar, aileden olan herkese karşı büyük bir titizlikle ilgi gösterirlerdi. Akrabalarından az varlıklı bir genç kız evlenecek yaşa gelince bütün aile kolları sıvayıp önemlice bir çeyiz toplar ve daha aşağı düzeyde biriyle evlenmesini önlerdi. Büyük sanayici olan babama karşı gerçi saygı duyuluyordu ama annem mutlu bir evlilikle bağlı olmasına karşın babamın akrabaları ile kendi yakınlarının bir tutulmasına hiç razı gelmezdi. İyi bir aileden gelmek onuru diyebileceğimiz bu duyguyu Bretauer'lardan söküp atmak olmayacak bir şeydi. Sonraları onlardan biri bana karşı iyi duygularını belirtmek isteyince bile üstün bir tavırla "Sen gerçekten de Bretauer'lardansın" derken "Sen bize çekmişsin" gibilerden bir övünç sezilirdi. Kimi Yahudi ailelerinin kendi kendilerine verdiği bu tür soyluluk beni ve kardeşimi daha çocukluğumuzda hem eğlendirir hem kızdırırdı. Şunlar soylu, şunlar soylu değil diye duyardık hep. Arkadaşlarımızın her biri iyi aileden mi değil mi diye soyunun en son kişisine kadar gözden geçirilir, yakınları da para yönünden incelenirdi. Her aile toplantısının ya da sosyete görüşmesinin baş konusu olan bu sürgit sınıflandırmalar o yıllarda bizlere pek gülünç bir züppelik gibi görünürdü. Bütün Yahudi aileleri arasında bu bakımdan ancak 50 ya da 100 yıllık bir ayrım olabilirdi. Çünkü hepsi de biraz daha erken, biraz daha geç hep bir Yahudi getosundan gelmişti. Orta çağın duvarla çevrilmiş Yahudi mahalleleri. Biz çocuklara yapmacıklı bir aristokrasi özenticiliğinin şakacıktan bir kopyası gibi görünen iyi aileden anlayışının Yahudi varlığında derin ve esrarlı bir yer tuttuğunu ancak yıllar sonra anlayabildim. Zenginlik bir Yahudilik amacı sanılır genel olarak. Oysa bundan yanlış şey yoktur. Yahudinin gözünde zenginlik yalnızca bir basamak, gerçek amaç için bir araçtır ama iç dünyasının amacı değildir. Yahudinin gerçek isteği, içinde yerleşmiş ülküsü, manevi yükseliş ve daha yüksek bir kültür düzeyine ulaşmaktır. Üstün ve en zayıf yanları, daha belirli olan koyu sofu doğulu Yahudilerde, boş maddecilikten manevi alana geçebilmek için beslenen üstünlük isteği, gözle görülecek kadar ortadadır. Kutsal kitabı bilen dini bütünlerin toplumdaki yeri, zenginlerden bin kez önemlidir. En zenginler bile kızlarını bir tüccar yerine on parasız bir din adamına vermeye can atarlar. Düşünürlüğün ve manevi değerlerin böylesine üstün tutuluşuna Yahudilerin her sınıfı arasında hep rastlanır. Karkış demeyip dengini sırtlayan en yoksul gezgin satıcı bile hiç değilse bir oğlunu ne yapıp yapıp okutur, aralarına profesör, bilgin, müzisyen gibi manevi değerlere sahip kişilerin katılması bütün aileye onur verir ve onun başarısıyla kendileri de soylu kişi olmuşçasına bir duygu edinirler. Yalnız alışverişe ve tüccarlığa bağlılıktan kurtulup paranın bulunmadığı daha temiz bir alana yükselmek için Yahudinin benliğinde bir güç çırpınır. Wagner'ce bir deyişle kendisini ve ırkını paranın lanetlemesinden kurtarmak ister. Yahudilerde zenginliğe karşı aşırı isteğin bir ailede ikinci, çok çok üçüncü göbekte sönmesi bundandır. En büyük ve güçlü ailelerde babaların banka, fabrika ve kurulu düzen işyerlerini üstlerine almaya istekli oğullar görülmez. Bir Lord Rothschild'ın ornitolog, kuşları inceleyen bilim dalı, bir Warburg'un sanat tarihçisi, bir Cassier'in felsefeci, bir Sassoon'un şair olması rastlantı sonucu değildir. Yahudiliği daracık bir dünyaya sıkıştırmış olan kupkuru para kazanma hırsından kurtulmak için hepsi de bilinmez bir itici gücün sözünü dinlemişlerdir. Manevi alana sığınarak yalnızca Yahudi kalmaktan kurtulmak ve bütün insanlığa katılmak gibi bir özlem vardır bunda belki de. Demek iyi bir aile kendi kendisine verdiği bu nitelikte sosyal bir amaçtan daha fazlasını düşünmekteydi. Amaç, getonun Yahudiliğe zorla yüklediği bütün darlıklardan, küçüklüklerden ve eksikliklerden ancak başka ve elden geldiğince evrensel bir kültüre ayak uydurmakla kurtulunabileceği, hiç değilse kurtulmaya başlanacağıydı. Düşünce alanına sığınırken kültür mesleklerinin ölçüsüzce dolup taşırılması, bir zamanlar maddeciliğe saplanmanın Yahudiliğe belalar getirmesi gibi günün birinde yine felaketlere yol açtıysa, bunu Yahudilerin alın yazısındaki değişmez çelişmelere bağlamalı. Avrupa'nın hemen hiçbir kentinde, Viyana'da olduğu kadar aşırı bir istekle kültüre düşkünlük görülmüyordu. Avusturya İmparatorluğu'nun yüzyıllardan beri politika alanında hırslar beslememesi, askerlikte fazla başarı göstermemesi, ülke adını ak etmek için sanatta öncülüğe yönelmeyi gerektirmişti. Bir zamanlar bütün Avrupa'yı kaplamış olan eski Habsburg İmparatorluğu'nun Almanya, İtalya, Flandre ve Valon gibi eyaletleri elden gideli çok olmuştu. Ama saltanatın kalesi ve bin yıllık bir geleneğin koruyucusu başkentin eski parlaklığı olduğu gibi sürmüştü. Romalılar, Latin kültürünü kuzeyin barbarlarına karşı koruyacak ileri bir kale diye bu kentin ilk taşlarını koymuşlardı. O tarihten bin yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra da Osmanlı saldırıları o duvarlara çarpıp parçalanmıştı. Nibelungerler buradan geçmiş, müziğin ölmez yedileri Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms ve Johann Strauss buradan dünyaya ışık saçmışlar ve Avrupa kültürünün bütün akımları bu kentte birleşmişti. Sarayda olsun, soylularda ve halkta olsun, Almanlıkla Slavlık, Macarlık, İspanyolluk, Fransızlık ve Flamanlık arasında bir kan bağı kurulmuştu. Bütün karşıtlıkları yeni ve kendine özgü bir uyuşumla birleştirip Avusturyalılaştıran, Viyanalı yapan bir müzik kentinin gerçek dehası da bundan ötürüydü. Duygululuğa büyük bir yeteneği olan bu kent, birbiriyle en uyuşmaz güçleri kendisine çekip gerginliği gideriyor, gevşetiyor ve yumuşatıyordu. Bu manevi anlaşmalar havasında yaşamanın bir başka tadı vardı. Bu kentin insanları kendileri de farkında olmadan ulusallığı aşıp kozmopolitleşiyor, dünya yurttaşı yetişiyorlardı. Müzikte bir perdeden ötekine duygulu geçişleri andıran bu sanat, her şeyi kendi potasında eritip yeni bir kalıba sokmak sanatı, kentin dış yapısına da çoktan yerleşmişti. Yüzyıllar boyu ağır ağır büyüyüp iç semtlerden organik olarak gelişmiş bu 2 milyonluk kentte bir büyük kentin her tür özelliği ve çok yönlülüğü vardı. Ama Londra ve New York'ta olduğu gibi doğadan koparan dev ölçüler yine de yoktu. Kentin son evlerinin gölgeleri Tuna'nın güçlü akıntısına vuruyor ya da düzlüklere uzanıyor, bahçe ve tarlalara yayılıyor, Alplerin en son dizilerinin ağaçlıklı ve yemyeşil tepeciklerine tırmanıyordu. Doğanın nerede başlayıp büyük kentin nerede bittiğini kestirmek hiç kolay değildi. Birisi ötekisinden erirken hiçbir direnme ve hiçbir uyuşmazlık göze çarpmıyordu. Kentin içerileri ağacın büyümesi gibi halkaların birbirine eklenmesiyle gelişmişti. Kentin değerli iç bölgesini de eski kale duvarları değil, Burgstrasse'ın göz alıcı yapıları çeviriyordu. Kentin bu ilk bölgesinde saraylıların ve soyluların eski konakları taştan birer tarih yaprağıydı. Şurada Linwolski'nin konağında Beethoven çalmıştı. Şu Esterhazy'lerde Haydn konukluk etmiş, şu eski üniversitede Haydn'ın yaratılışının melodileri ilk kez duyulmuştu. Büyük saray kuşaklar boyu nice imparatorun oturduğu Schönbrunn, koca Napolyon'u görmüş, Avrupa'nın Türklerden kurtarılmasının borçluluk duası için Hristiyanlık dünyasının Birleşmiş Prensleri Stefan Katedrali'nde diz çökmüşler, üniversitenin duvarları arkasında bilim dünyasının sayısız ışıkları parlamıştı. Bütün bunların yanı sıra yeni mimarlığın ağaçlıklı, pırıl pırıl geniş ana yolları, ışıltılı mağazaları gururla yükselmişti. Ama bu kentte eskiyle yeni arasındaki uyuşmazlık, işlenmiş bir taş ve el sürülmemiş doğada görüldüğü kadar önemsizdi. Her yabancı şeye kucağını istekle açıp kendisini de veren bu konuksever kentte yaşamak olağanüstüydü. Paris kadar neşeli ve hafif havasında hayatın tadı daha bir olağan geliyordu. Viyana'nın yaşamının tadını çıkaran bir kent olduğu hep biliniyordu. Ama kültür denilen şey hayatın kaba saba malzemesine incelik, zariflik ve kibarlıkları sanat ve sevgiyle katmak değil midir? Bu kentin insanları mutfak işlerinde ağzının tadını bilir. Şarabın iyisi, biranın taze ve kekremsi olanı, bol hamur tatlısı ve pastayla pek ilgilenirdi. Çalgı çalmak, dans etmek, çene çalmak, kibar ve zarif davranmak bu kentte özel bir sanat halini almıştı. Tek tek kişilerin olsun, bütün toplumun olsun yaşayışında askerlik, politika ve alışveriş ağır basmazdı. Orta halli bir Viyanalı sabahları gazeteyi eline alınca ilk işi parlamento tartışmaları ve dünya olaylarına bakmak değil, tiyatroların neleri oynadığına bir göz atmaktı. Tiyatro hiçbir başka kentte olmayacağı kadar önemli yer tutardı genel yaşayışta. Çünkü İmparatorluk Tiyatrosu Burg Theater, Viyanalılar için aktörlerin piyesler oynadığı bir sahne olmaktan daha başka bir anlam taşırdı. Burg Theater sahnesi koca dünyanın minicik bir örneğiydi. Viyanalılar orada kendi renkli yansımalarını bulurlardı. Orası üstün beğeninin tek ve gerçek bir Cortigianos'uydu. Zariflik ve kibarlık örneği. Seyirci saray tiyatrosu aktörlerinin giyimini, odaya girişini, konuşma biçimini kendine örnek alır, üstün beğenili bir kişinin hangi sözleri kullanması, hangilerinden de kaçınması gerektiğini onlardan öğrenirdi. Sahne yalnızca karşılıklı konuşulan bir yer değil, kibarlığın sözlü ve somut bir temel kitabıydı. Saray tiyatrosuyla en ufak bir yakınlığı olan her şeyi din ulularının başının çevresindeki ışıltıya benzer bir saygı halesi çevrelerdi. Başbakan ya da varlıklı bir soylu kişi Viyana sokaklarından geçerken kimsenin gözüne çarpmayabilirdi. Ama bir saray aktörünü, opera artisti bir bayanı, her satıcı kız ve faytoncu hemen tanırdı. Bizim çocukluğumuzda onların birine rastlamak övünerek anlatılacak bir olaydı. Kişiye tapmak, gözdenin çevresindekileri de saracak kadar alıp yürümüş, neredeyse din olmuştu. Sonetal'in berberi, Joseph Kenz'in faytoncusu, herkesin saydığı ve gizli gizli kıskandığı kişilerdi. Genç şıklar, ünlülerin terzisinden giyinmekle övünürlerdi. Büyük bir aktörün jübilesi de, cenaze töreni de, politikayı iyice gölgeleyen önemli bir olaydı. Burg Tiyatrosu'nda bir eserinin oynanması her Viyanalı yazarın en büyük rüyasıydı. Çünkü böyle bir şey bir tür soyluluk anlamı taşır ve ömür boyunca serbest giriş kartı, bütün resmi törenlere çağrı gibi bir sürü onurlandırmaları da beraberinde getirirdi. İmparatorluk kurumlarından birinin konuk listesine girmek demekti. Bu konuda kendi başımdan geçenleri hala hatırlarım. Burg Tiyatrosu müdürü bir öğleden önce beni bürosuna davet edip oyunumun repertuara alınmasını kutlamıştı. Akşama eve döndüğümde direktörün kartını bulmuştum. 26 yaşındaki bana bir nezaket ziyareti yapmıştı. Yapıtımın yalnızca repertuara alınmasıyla imparatorluk sahnesinin bir yazarı olmuş, bir imparatorluk kurumunun direktörüyle eşit durumda bir centilmen sayılmıştım. Tiyatroda olup biten her şey, herkesi dolayısıyla da olsa yakından ilgilendirirdi. Hatta konuyla doğrudan doğruya hiçbir bağ bulunmayanları bile. Söz gelişi, çok gençliğimden bir anımı anlatayım. Bizim aşçı kadın bir gün odaya koşarak girmiş ve Berg Tiyatrosu'nun en ünlü kadın sanatçısı Charlotte Walter'ın ölüm haberini az önce öğrendiğini ağlaya ağlaya anlatmıştı. Bu aşırı yaslanmanın gülünç yanı, yaşlı ve okuma yazması pek kıt aşçı kadının o kibar Berg Tiyatrosu'na bir kez bile gitmemiş ve Charlotte Walter'in sahnede de dışarıda da hiç görmemiş olmasıydı. Ama Viyana'da ünlü bir aktris öylesine benimsenirdi ki hiç ilgilenmeyenler bile böyle birisinin ölümünü büyük bir yas sayardı. Bir opera sanatçısının ya da bir aktrisin kaybı önüne geçilmez ulusal bir yas olurdu. Mozart'ın Figaro'nun düğünü ezgilerinin ilk yükselmiş olduğu eski Berg Tiyatrosu yıktırılırken bütün Viyana ileri gelenleri bir cenaze törenine katılır gibi ağlamaklı ve saygılı salonu doldurmuştu. Sevgili sanatçılarının yıllar yılı çiğnediği tahtalardan hiç değilse bir kıymık parçasını kutsal bir eşya gibi eve götürebilmek için perde kapanır kapanmaz herkes saldırmıştı. Aradan nice 10 yıl geçtiği halde de pek çok Viyanalının evinde kiliselerdeki kutsal istavros parçaları gibi o kıymık parçalarının değerli kutularda korunduğu görülür. Bösendorf salonu denilen yerin yıkılışında bizler de daha akıllı davranmamıştık. Aslına bakılırsa yalnızca oda müziğine uygun ve hiçbir sanat değeri taşımayan bu küçük konser salonu, Lichtenstein'ın prensinin eski atlı okulundan bozma, ahşap ve gösterişsiz bir yerdi. Ama orada eski bir kemanın hoş sesi vardı, müzikseverler için kutsal bir yerdi. Çünkü Chopin ve Brahms, Liszt ve Rubinstein orada konserler vermiş. Ünlü dörtlülerin çoğu ilk bu salonda yükselmişti. Yeni ve gerekli bir yapı için ortadan kaldırılmasını orada unutulmaz saatler yaşamış bizlerin aklı almıyordu. Rose dörtlüsünün o gün her zamandan parlak çaldığı Beethoven'ın en son notaları da uzaklaşıp kaybolmuş ama hiç kimse yerinden kımıldamamıştı. Gürültü yapıyor ve alkışlıyorduk. Bazı kadınlar heyecandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu konserin bir ayrılış anlamı taşıdığına kimse inanmak istemiyordu. Bizleri uzaklaştırmak için ışıkları söndürmüşlerdi. Kendinden geçmiş 4-500 kişi yerinden bile kıpırdamamıştı. Yerimizde kalmakla bu eski ve sevgili salonu kurtarabilecekmiş gibi yarım saat, bir saat hep beklemiştik. Beethoven'ın öldüğü ev yıktırılmasın diye üniversiteli olarak dilekçe ve gösterilerle ne güçlü savaşmıştık. Viyana'nın bu tarihi evlerinin her biri canımızdan daha değerliydi bizler için. Sanata, hele tiyatro sanatına, Viyanalıların böylesine aşırı bağlılığı bütün çevrelere yer etmişti. Viyana, 100 yıllık gelenekleriyle epeyce bölümlere ayrılmış, bir kez daha yazdığım gibi olağanüstü orkestralaşmış bir kentti gerçekte. Orkestra şefliği yeri hala İmparatorluk Sarayı'ndaydı. Saray, yalnız mekan anlamında değil, kültür bakımından da çok uluslu monarşinin merkeziydi. Avusturyalı, Polonyalı, Çek ve Macar soyluların konakları sarayı ikinci bir sur gibi çevreliyordu. Sıralamada daha sonra gelen yüksek tabakada ise daha önemsiz soylu kişiler, yüksek memurlar ve eski aileler vardı. Orta halliler ve emekçilerin yeri en sondaydı. Bütün bu ayrı tabakaların her biri kendi çevrelerinde, hatta semtlerinde yaşardı. Yüksek soylu kişiler, kentin ortasındaki konaklarında, diplomatlar 3. bölgede, sanayiciler ve iş adamları Ring Caddesi yakınlarında, orta halliler 1. ve 9. bölgeler arasında olmak üzere iç semtlerde, emekçiler de en dış semtlerde yaşardı. Ama hepsi ya tiyatroda ya büyük törenlerde birleşirdi. Söz gelişi, Prater'da yapılan çiçek arabaları geçidinde 300 bin Viyanalı, yüksek tabakadan 10 bin kişiyi süslü arabalarında beğeniyle çılgınca alkışlardı. Viyana'da renk ve müzikle ilgili her şey bir şenliğe yol açardı. Katoliklerin büyük yortusu gibi din gereği alaylar ya da asker geçit törenleri, saray mızıkası, hatta cenaze törenleri kalabalık seyirci bulurdu. Katışıksız bir Viyanalı için en büyük onur, parlak bir geçit töreniyle gömülmek, göz alıcı bir ölü olarak öteki dünyaya göçmekti. Gerçek bir Viyanalı, ölümünün bile başkalarına bir göz beğenisi vermesini pek isterdi. Renkli, sesli ve şenlikli olan her şeye, yaşamının bir benzeri sayılan oyunun her türüne, Sahnede ya da gerçek yaşayışta olsun, gösterilen bu aşırı duyarlılıkta bütün bir kent birleşirdi. Viyanalıların bu tiyatro hastalığı, gözdelerinin hayattaki en önemsiz durumlarıyla ilgilenerek ara sıra soysuzlaşır, gülünçleşirdi. Kolayca alaya alınabilirdi. Biz Avusturyalıların engelleri yenmesini bilen Alman komşularımıza kıyasla politikada gevşek ve ekonomide geri kalması, az buçuk da olsa değerlendirme ölçüsünü aşırıca keyfe göre tutmaktan ileri gelebilir. Ama sanat olaylarını gereğinden çok değerlendirme tuhaf bir sonuç verdi. Her tür sanat olayına karşı önce sonsuz bir saygı, sonra da yüzyılların alışkanlığından gelme bir bilgi ve bu bilgi sayesinde sanatın bütün alanlarında yüksek bir düzey. Sanatçı değerlendiği, hatta fazlasıyla değerlendirildiği yerlerde kendini çok rahat bulur. Hem de düşünce canlılığına kavuşur. Sanat, halkın günlük yaşayışına karışabildiği ölçüde yükselir. Roma ve Floransa'nın Rönesans ressamlarını çekip yüceltmesi nedensiz değildi. Kendilerini bütün yurttaşları önünde sürgüt bir yarışmada görüyor, kendi kendilerini olduğu kadar başkalarını da aşma zorunluluğu duyuyorlardı. Viyana'da yaşayan müzik ve sahne sanatçıları da kent için önemlerini bilirdi. Viyana Operası'nda, Viyana Börk Tiyatrosu'nda hiçbir şey gözden kaçmazdı. Bir notanın yanlış çalınması hemen fark edilir, yerinde olmayan her hareket, her kısaltma cezalandırılırdı. Bu uyanıklık ilk oynayış gecesi eleştirmenlere özgü değildi. Seyircilerin sürekli kıyaslamalarla iyice keskinleşmiş kulağı ve uyanıklığı da tetikteydi. Politika ve yönetim işlerinde, hatta alışkanlıklarında, her şey fazlaca keyfe bırakıldığı ve gevşekliğin türüne karşı anlayışlı bir umursamazlık gösterildiği halde, sanat konusunda en küçük bir yanlış hoş görülmezdi çünkü kentin adı söz konusuydu. Her ses sanatçısı, her aktör, her müzikçi verebileceğinin en yükseğini aralıksız vermezse sönüp giderdi. Viyana'da halkın gözdesi olmak eşsiz bir şeydi ama gözde kalmak hiç de kolay değildi. En ufak bir gerileme hoş görülmezdi. Viyana'da böylesine acımasız ve sürgüt bir denetim altında bulunduğunu bilmek, her sanatçıyı verebileceğinin en yükseğini vermeye zorlar ve bütünü parlak bir düzeye ulaştırırdı. Her birimiz o gençlik yıllarından böylesine sert ve acımasız sanat ölçüleri kazanmışızdır. Operada Gustav Mahler'ın en ufak ayrıntılarına kadar demir gibi disiplinli yönetiminde, filarmoni orkestrasında canlılık ve %100 doğru icranın çok olağan birleşmesini tadanlardan hiçbiri, günümüzde bir temsil ya da konserden tam bir hoşnutluk duyamaz. Ama sanatta sunulan her şeye karşı, hatta kendimize karşı da sert olmayı böyle öğrendik. Yetişen sanatçılar için dünyanın hiçbir başka kentinde bulunmayan bir düzeydi bizim örneğimiz. Viyanalı'nın gerçek uyum ve canlılık konusunda böylesine bilgililiği en alt tabakalara kadar iniyordu. Taze şarap meyhanesi müşterisi, en önemsiz bir yurttaş bile gazinoda şarabın iyisini ister gibi orkestradan müziğin değerlisini isterdi. Pretor'a gidenler de asker bandoları arasında Döşmeister'in mi yoksa Macarların mı daha üstün olduğunu çok iyi bilirdi. Viyana'da yaşayan bir kimse de havadan kazanılmışa benzeyen uyum duygusu da bulunurdu. Biz yazarlarda müzik anlayışının iyi işlenmiş bir düz yazıyla belirmesi gibi, başkalarının yaşayışında ve toplum içindeki davranışlarında bir incelik duygusu göze çarpardı. O yüksek tabaka arasında sanat anlayışı ve güzellik sevgisi olmayan bir Viyanalıya rastlanabileceğini akıl almazdı. Ama en alt tabakalardaki en yoksul kişide bile, kırlardan ve insanoğlunun neşeli yapısından gelme bir güzellik sizisi vardı. Kültürü sevmeyen, yaşamanın bu en kutsal bolluğunu hem iyice tadıp hem de sınavdan geçirmesini bilmeyen insan gerçek bir Viyanalı değildi. Ülkenin ve arasında yaşadıkları insanların havasına uymak, Yahudiler için dıştan dışa korunma önleminden daha başka bir şey, derin bir iç istek olmuştu. Yurda, dirliğe, soluk almaya, güvene, yakınlığa karşı duydukları istek, çevrelerinin kültürüne şiddetle bağlanmaya itmişti Yahudileri. Böylesine mutlu, böylesine verimli bir bağlanış. Avusturya'dan başka hemen hiçbir yerde gerçekleşmedi. 200 yılı aşkın bir süredir imparatorlukta yaşayan Yahudiler, hayatı kolay yanlarıyla alan ve konuşa görüşe uzlaşmadan yana bir ulus bulmuştu karşılarında. Görünüşe göre rahat yaşayan bu insanların içinde kendilerinin pek önemli saydığı manevi ve estetik değerlere karşı derin bir itiliş vardı. Yahudiler Viyana'da hatta daha da fazlasını buldular. Kendilerini bekleyen bir ödev de vardı. Son yüzyılda Avusturya'da sanat, eski ve geleneksel koruyucuları olan İmparator Sarayı ve aristokrasiyi yitirmiş durumdaydı. 18. yüzyılda Maria Theresa kızlarına Gluck'tan ders aldırmış, 2. Joseph Mozart'ın bestelediği operaları ustayla bilerek tartışmış, 2. Leopold besteler yapmıştı ama sonraları İmparator 2. Franz ve Ferdinand sanat işlerine hiçbir ilgi göstermemişti. İmparatorumuz Franz Joseph ise 80 yaşında ordu düzeniyle ilgili kitaplardan başkasını ne okumuş ne de eline almış, hatta müziği sevmediğini iyice açığa vurmuştu. Yüksek aristokrasinin bir zamanlarki koruyuculuğu da ortadan kalkmıştı. Esterhazy'lerin Haydn'ı konaklarında alıkoyduğu, Beethoven'ın bestelerini ilk olarak kendi konaklarında çalışsın diye Lobkowicz, Kinski ve Wallenstein Stein'ın birbiriyle yarıştığı, Fidelio'yu operanın repertuarından geri çekmemesi için büyük ustanın önünde bir kontes tanın dize geldiği o altın çağa geçip gitmişti. Wagner, Brahms, Johann Strauss ve Hugo Wolf gibi en küçük bir destek bulamıyordu artık. Filarmonik konserleri eski düzeyde tutabilmek, ressam ve heykeltıraşların varlığını koruyabilmek için burjuvazinin işe karışması gerekiyordu. Viyana kültürünün ününü eski parıltısıyla sürdürmeye ilk sırada katılabilmek, Yahudi burjuvazisi için büyük bir övünç ve onurdu. Bu kenti eskiden beri sevmişler ve yaşayışına içtenlikle katılmışlardı. Ama Viyana kültürüne karşı sevgi beslemeye başlayalı beri kendilerini daha rahat ve gerçekten Viyanalı sayıyorlardı. Bunun dışında genel yaşayışa pek az etkileri vardı. İmparatorluk sarayının parıltısı özel zenginliklerin hepsini gölgede bırakıyordu. Devlet işlerinde önemli yerler babadan oğula geçiyordu. Diplomasi aristokratların, ordu ve memurluk eski ailelerin payına düşüyordu. Yahudiler bu imtiyazlı çevrelere sokulmak için hiç de istekli görünmüyorlardı. Gelenekleşmiş peşin hakları gayet olağan karşılıyor ve anlayışlı bir saygı besliyorlardı. Söz gelişi babamın ömrü boyunca Sachert'ta, Habsburglar Viyana'sının ünlü oteli, yemek yemeye yanaşmadığını, tutumluluğundan değil öteki büyük otellerle aradaki fark gülünç denecek kadar azdı, içinde yer etmiş bir saygı duygusundan böyle davrandığını anımsarım. Bir Prens Schwarzenberg ya da Prens Lobkowicz'in masasının yanındaki bir masada oturmak pek sıkıcı ve aykırı gelmiş olmalıydı. Viyana'da ancak sanata karşı herkes eşitlik duygusu beslerdi. Çünkü Viyana'da sanat sevgisi ortak bir ödev sayılırdı. Yahudi burjuvazisi Viyana kültürünü teşvikleri ve yardımlarıyla ortak ödeve büyük ölçüde katılmıştır. Salonların baş ziyaretçisi onlardı. Tiyatroları ve konserleri dolduruyor, kitapları ve tabloları satın alıyorlar, sergileri geziyorlardı. Geleneklere pek bağlı olmayan canlı bir anlayışla her yerde yeninin teşvikçisi ve destekçisi onlardı. 19. yüzyılın hemen hemen bütün sanat koleksiyonlarını onlar yapmışlar, hemen bütün sanat denemeleri onların sayesinde gerçekleşmişti. Yahudi burjuvasinin durmamacasına ve uyandırıcı ilgisi olmasaydı, sarayın ve aristokrasinin gevşekliği, yarış atı ahırlarını ve avlanmayı sanatı teşvikten üstün bulan Hristiyan milyonerler yüzünden Avusturya'nın politikada Almanlardan geri kalması gibi Viyana'da Berlin'in ardından yürürdü. Viyana'ya yeni gelip de bir şeyler başarmak isteyen bir konuk, ilgi ve anlayış arayınca bu Yahudi burjuvasini bulurdu. Yahudi düşmanlığı sırasında ulusal tiyatro konusunda yapılmış tek deneme ne artist ne seyirci bulmuş ve ulusal tiyatro işi acınacak duruma düşerek çökmüştü. 19. yüzyılın Viyana kültürü diye göklere çıkarılandan %90'ının Viyana Yahudilerince teşvik görüp beslenen hatta başarılan kültür olduğunu şu ulusal tiyatro örneği ilk olarak ortaya koymuştu. Çünkü tam da o yıllarda Viyana Yahudileri İspanya'dakilerin acıklı sonlarında olduğu gibi sanat alanında verimli olmaya başlamışlardı. Ne var ki bu verimlilik hiç mi hiç Yahudi özelliği taşımıyor, tersine başkalarına ayak uydurabilme mucizesiyle Avusturyalı ve Viyanalı niteliğini daha iyi belirtiyordu. Goldmark, Gustav Mahler ve Schönberg yaratıcı müzik alanında uluslararası kişiler olmuşlardı. Oscar Strauss, Leo Fol, Kalman, vals ve operet geleneğine yeni bir canlılık getirmişti. Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Bir Hoffmann, Peter Altenberg, Viyana edebiyatını Grill Parzer ve Stifter zamanında olduğu gibi Avrupa düzeyinde yükseltmişlerdi. Sonenthal ve Max Reinhardt, tiyatro kentinin ününü bütün dünyaya yaymaktaydılar. Freud ve bilimin öteki büyük değerleri, dünyanın bakışlarını Viyana Üniversitesi'nin eski ünü üzerine çekiyordu. Bilgin, virtüöz, ressam, mimar ve gazeteci Yahudiler, Viyana'nın düşünce ve sanat hayatında tartışma konusu yapılamayacak bir düzeydeydi ve en büyük yerleri ele geçirmişlerdi. Bu kente karşı büyük sevgileri, kaynaşıp birleşme istekleri sayesinde ayak uydurmayı %100 başarmışlardı. Avusturya'nın ününe yararlı olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorlardı. Avusturyalı oluşlarından doğruluk bunu yinelemeyi gerektiriyor, dünyaya karşı özel bir görev duymaktaydılar. Yeni bir canlılığa kavuşmuş Avusturya kültürünün müzik, edebiyat, tiyatro, uygulamalı güzel sanatlar alanında bugün Avrupa ve Amerika'yı hayran eden her şey, hepsi olmasa da çoğu Viyana Yahudilerince yaratılmıştı. Yahudilerin böylesine gönül tokluğuyla davranışı, binlerce yıllık düşünce filizlerinin parlak bir başarısıydı. Yüzyıllar boyu yolunu arayan yalın bir çaba artık yavaş yavaş yorulmuş bir gelenekle burada birleşip onu besliyor, yüceltiyor, yeni ve yorulmak bilmez canlılığıyla onu tazeleştiriyordu. Bütün düşüncesi ve kültürü dağınık unsurların karşılaşması ve ulusçuluğu aşan düşünce yönü olan böyle bir kenti zorla ulusçu yapmayı ve eyalet konumuna getirmeyi denemekle nasıl bir cinayet işlendiğini sonraki 10 yıllar gösterecektir. Çünkü Viyana'nın dehası özellikle müzikte eskiden beri halkın ve dilin her türlü karşıt yanlarını atmosferinde birleştirmekti. Viyana kültürü bütün Batı kültürlerinin bir senteziydi. Orada yaşayan her insan darlıktan ve ön yargılardan kurtulduğunu anlardı. Avrupalı düşünürlüğü başka hiçbir kentte böylesine kolay hissedilmezdi. İçimi dolduran duygulardan en çok birlik düşüncesini sevmeyi, daha Marc Aurel zamanında Romalı'nın evrensel aklını savunmuş olan bu kente borçlu olduğumu biliyorum. O eski güzel günlerin Viyana'sında güzel, kolay ve tasasız yaşanırdı. Kuzeydeki Almanlar, Tuna kıyılarındaki sımsıkı bir disiplinden yana ve çalışkan olacak yerde hayatın tadını çıkararak yaşayan, iyi yiyen, şenliklerden ve tiyatrolardan hoşlanan ve kusursuz müzik yapan biz komşularına biraz da öfkeyle ve tepeden bakarlardı. Sonunda bütün öteki ulusların yaşamını tedirginleştirip zehir eden Alman çalışkanlığı, herkesin önüne geçme isteği ve hep önde koşma hırsı yerine Viyanalılar keyifli sohbetlere, rahatlıklı toplantılara düşkündüler. Sevimli ve belki biraz da boş veren bir uzlaşmacılıkla herkesin payı en küçük kıskançlıksız verilirdi. Viyanalıların o ünlü yaşa ve yaşat temel kuralı her sınıf halk arasında iyice yaygındı. Bu kural bugün de bütün o buyruklardan çok daha insancıl geliyor. Yoksulla varlıklı, Çekle Alman, Yahudi ile Hristiyan, arada bir çekişseler de barış içinde ve bir arada yaşarlardı. Politikada ve sosyal hareketlerde bile Birinci Dünya Savaşı'nın zehirli tortusu olarak zamanın kan dolaşımına girmiş olan o çirkin ve kötü davranışlardan uzak kalınırdı. Eski Avusturya'da karşılıklı çekişmelerde bile kibarlıktan ayrılınmazdı. Gazetelerde, parlamentoda atışmalar olmaz değildi ama uzun uzun demeçlerde ağzına geleni söylemiş milletvekilleri sonra dostça oturup bira ve kahvelerini içer, senli benli konuşurlardı. Yahudi düşmanı partinin önderi Loger, Viyana Belediye Başkanı olduktan sonra da özel ilişkilerde en küçük bir değişme görülmemişti. Yahudiyim diye ne okulda, ne üniversitede, ne de edebiyat alanında en ufak bir engelle karşılaşıp hor görülmediğimi belirtmek zorundayım. Gazeteler ulustan ulusa, ülkeden ülkeye, masadan masaya kin saçmıyorlardı. henüz kin duygusu insanları insanlardan ve ulusları uluslardan ayırmıyordu. Sürü ve yığın duygusu genel yaşayışa bugünkü kadar güçlü ve iğrenç biçimde yerleşmemişti. Özel yaşayışta dilediğini yapmak ya da yapmamak özgürlüğü bugün aklın almayacağı kadar olağan görülüyordu. Sabırlılık bugün olduğu gibi yumuşaklık ve zayıflık diye hor görülmüyor, bir ahlak gücü diye övülüyordu. Çünkü o günler doğduğum ve büyüdüğüm doymak bilmez hırslar yüzyılından başkaydı. Katmanları belirli, yumuşak geçişli, koşuşmasız bir dünyaydı. Hızların temposu makinelerden, otomobil, telefon, radyo ve uçaktan insanlara henüz bulaşmamıştı. Zaman ve yaş ölçüleri günümüzden başkaydı. Daha rahat ve keyfince yaşanıyordu. Çocukluğumu çevreleyen yetişkinleri gözümde canlandırmayı deneyince çoğunun pek erken yaşta irileştiğini görürüm. Babam, amcam, öğretmenim, mağazalarda satıcılar, sehpalarının arkasında filarmoni müzisyenleri daha 40'ındayken iri yarı saygıdeğer kişilerdi. Ağır ağır yürürler, ölçülü konuşurlar, çoğununkine o yaşta kır düşmüş bakımlı sakallarını konuşma arasında okşarlardı. Ama kırlaşmış saç ağırbaşlılığının yeni bir belirtisi sayılırdı ve olgun bir erkek gençlerin hareketlerini ve ölçüsüzlüklerini yakışık almaz bulup kaçınırdı. Babamın çocukluğumun ilk yıllarında bile merdiveni hızla indiğini ve belirli bir aceleciliğini gördüğümü hatırlamam. Telaş hem kibarlara yakışmıyordu hem de bu her şeyleri kurulu düzen burjuva dünyasında yersizdi. Bir sürü küçük küçük güvenlik ve korunmalar sayesinde beklenmedik hiçbir şey olamazdı. Dünyanın şurasında burasında görülen felaketler güvenliğe alınmış hayatın iyice kalınlaştırılmış duvarını aşamıyordu. Boer Savaşı, Rus-Japon Savaşı, hatta Balkan Savaşı bizimkilerin dünyasına bir parmak bile sokulamıyordu. Onlar gazetelerin bütün savaş haberlerini de spor sütunlarını da kayıtsızca atlıyorlardı. Hem gerçekte de Avusturya dışında olup bitenlerden onlara neydi? Hayatlarının nesini değiştirebilirdi onların? O esintisiz çağ Avusturya'sında ne devlet değişiklikleri ne de birden değerden düşmeler olurdu. Günün birinde borsada tahvillerde %4 ya da 5 kadar bir düşme görülse hemen bir çöküntü sayılır, alınlar kırışır, felaketten söz açılırdı. Gerçekten inanmaktan çok alışkanlık sonucu yüksek vergiler söz konusu edilirdi. Ama bunlar da savaş sonrasındakilere bakılınca devlete verilen küçük bir bahşiş kadar önemsizdi. Torunların ve torunların torunlarının her tür varlık kaybını önlemek için ölümsüz kuvvetlere karşı görünmez bir borç senediyle güvenlik sağlamak ister gibi vasiyetler inceden inceye yazılırdı. Kendileri de ufak tefek tasalarını korkulmayan zararsız ev hayvanlarını severcesine okşayarak rahat bir ömür sürerlerdi. O günün bir gazetesi rastlantı sonucu elime geçince küçük bir belediye meclisi seçimi haberini okusam ya da Börk Tiyatrosu piyeslerinin küçük küçük sorunlarını ve aslında pek önemsiz gençlik tartışmalarımızın ölçüsüz heyecanını hatırlamaya kalkışsam gülümsemekten kendimi alamam. Bütün o tasalar ne minicik ve zaman ne durgunmuş. Annemle babamın ve büyük babamların kuşağı şanslıydı. Sessiz, dürüst ve bulutsuz bir ömrü baştan sona yaşadı. Ama onları bundan ötürü kıskansam mı diye kestiremiyorum yine de. Çünkü yüreği hem sıkan hem de iyice genişleten bütün o tedirginlikler ve sorunlardan, kaderin bütün felaket, bahtsızlık ve güçlerinden uzakta bir tür öteki dünyadaymış gibi yaşadılar. Güvenliğe sahip olmaya ve rahatlığa öylesine sımsıkı sarılmışlardı ki, hayatta taşkınlıklar ve heyecanlanmalar da bulunabileceğini pek az biliyorlardı. Fazlaca dokunaklı ve iyimser liberalizmlerine öyle dalmışlardı ki, her yeni günün pencerenin dışında ağaran her sabahın hayatlarımızı parçalayabileceğini pek az sezmişlerdi. İnsanoğlunun ne büyük bir tehlike olabileceğini en karanlık gecelerde bile rüyalarında görmüş değillerdi. Ama insanın tehlikeleri atlatıp sınavları aşabilme gücünün büyüklüğünden de o derece habersizdiler. Ama yaşamanın bütün akıntılarıyla sürüklenmiş bizler, bütün bağlılıkları kökünden sökülmüş bizler, bir sona sürüklenince yeniden başlayan bizler, mistik güçlerin hem kurbanı hem de gönüllü uşağı bizler, rahatlık denilen şeye efsane gözüyle bakan ve güvenliği çocukça bir rüya sanan bizler, iki kutup arasındaki gerginliği ve ölümsüz yeninin ürpertisini bedenlerimizin bütün dokularında duyduk. Hayatımızın her bir saati dünya ile yazgı birliği kurmuştu. Kendi küçük varlıklarımızı çok aşarak zamanı ve tarihi yaşadık. Bizden öncekilerse kendi kendileriyle sınırlı bir ömür sürdü. Her birimiz, hatta kuşağımızın en önemsizi bile, gerçekleri bizden öncekilerden bin kez daha çok bilir bu yüzden. Ama bilgilerimizin hiçbiri armağan değildir. Karşılığını son kuruşuna kadar %100 ödedik. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.